Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda sabırla ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Suheyb-i Rumi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden önceki ümmetler içinde bir kral, melik, bir de onun sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca krala, ben yaşlandım, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem dedi. Kral da ona bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip bulunmaktaydı. Genç sihirbaza gidip giderken yol kenarında rahibin bir yeri var. Genç ona uğradı. Yanında oturdu ve konuşmalarını dinledi. Bu da çok hoşuna gitti. Baktı güzel konuşuyor. Sihirbazı her gittiğinde rahibe uğrar ve yanında bir süre kalırdı. Sihirbaz ona niçin geç kaldın diye kızar ve döverdi. Delikanlı bu durumu rahibe şikayet etti. O da şöyle dedi. Sihirbazdan korktuğunda evdekiler alıkoydular de. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu de. Genç durum böylece idare edip giderken bir gün yolda insanların gelip geçmesi engel olan büyük ve yırtıcı bir hayvana rastladı. Ve kendi kendine, sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek bir taş aldı. Ve Allah'ım, rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi. Ve taşı hayvana doğru fırlatıp onu öldürdü. Halk da geçip gitti. Demek ki kafasından bir soru işareti oluşmuş. Sihirbaz mı doğrudur, rahip mi? Böyle bir deneme yapıyor ve rahibin doğru söylediğini görüyor. Tabii ki bu İslam'dan önceki dönem olduğu için rahipler o zaman hak din üzere, Hristiyanlık üzere doğru insanlar. Ama peygamberimizden sonra rahiplerin doğru yaptığını söylemek mümkün değil. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Yani kalbi temizmiş demek ki, farkına varmadan sen beni bile geçmişsin diyor. Zira sen bu gördüğüm mertebeye erişmişsin. Öyle sanıyorum ki sen yakında bir belaya uğratılacaksın. Yani imtihan edileceksin. Bu Allah'ın kanunudur. İyi insanlar, iman eden müminler imtihana uğrarlar. Hele senin gibi yüksek mertebeye çıkanların imtihanı daha büyük olur. Bunu bildiği için öyle diyor. Yakında imtihan gelir başta. Böyle bir şey olursa sakın benim bulunduğum yeri kimseye gösterme dedi. Delikanlı anadan doğma körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi dua ile. Kralın o sıralarda kör olmuş bir yakını bunu duydu. Değerli hediyelerle birlikte delikanlıya gitti ve eğer beni tedavi edersen bütün bunlar senin olacak dedi. Delikanlı, ben kendiliğimden kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah Teala verir. Eğer sen Yüce Allah'a inanırsan ben ona dua ederim, o da dilerse sana şifa verir dedi. Adam iman etti. Allah Teala da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi kralın yanına gelip meclisteki yerini aldı. Kral, senin gözü kim iyi etti diye sordu. O da Rabbim dedi. Mümindeki iman kuvveti işte. Bu defa kral, senin benden başka Rabbin mi var diye gürledi. Adam, benim de senin de Rabbin Allah Teala'dır dedi. Bunun üzerine sinirlenen kral adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi. Kral ona, delikanlı, demek senin sihirbazlığın körleri ve alacaları iyi edecek dereceye ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyormuşsun, öyle mi diye sordu. Delikanlı, hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah Teala'dır dedi. Kral delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Neticede rahip getirildi ve kendisine dininden dön denildi. Rahip bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine kral bir testere getirtip başının tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Efendimiz bunu başka hadisinde bildiriyor da sizden önceki insanlar böyle testereyle biçilirlerdi. İmanlarına vazgeçmezlerdi. Siz acele ediyorsunuz, sabredin diye ashabına anlattırdı. Demek ki bu hadise de onlardan birisiymiş. Rahibin parçalarının her biri bir yana düştü. Sonra kralın adamı getirildi. ona da dininden dön denildi. Ancak o da kabul etmedi. Kral onu da parçalarının her biri bir tarafa düşünceye kadar testere ile başının ortasını ikiye biçtirdi. Kafir, inançsız insanlarda asla merhamet olmaz. İşte burada örneği olduğu gibi bugünkü kafirlerden de asla merhamet beklememeliyiz. Beklersek hata etmiş oluruz. İmanı yoksa merhamet etmez. Ne yapacağı belli olmaz. Daha sonra delikanlı getirildi ve dininden dön yoksa öleceksin diye tehdit edildi. Fakat delikanlı direndi. Kral delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu talimat verdi. Bunu şu dağın tepesine çıkarın, dininden dönerse ne âlâ, değilse aşağıya yuvarlayın gitsin. Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, Allah'ım beni bunların elinden nasıl dilersen öylece kurtar diye dua etti. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve onlar aşağı yuvarlandılar. Yanındaki kralın adamları yuvarlandı. Delikanlı sapasağlam yürüyerek kralın yanına döndü. Kral ona, yanındakiler ne oldu dedi. Delikanlı da, Allah beni onların elinden kurtardı dedi. İsrailoğulları zamanında bu tür böyle fevkalade olaylar çok daha fazla yaşanırmış. Bizim ümmeti Muhammed zamanında çok fazla görülmüyor bunlar. Bunun üzerine kral delikanlıyı adamlarından bir başka gruba teslim etti ve bunu Kurkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne ala, değilse denize atın gitsin dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O Allah'ım beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar diye dua etti. Gemi içindekilerle beraber alabora oldu. Hepsi boğuldu. Delikanlı sapasağlam, sağ salim kralın yanına döndü. Yani o da tebliğ etmek istiyor ya artık. Kurtulunca kaçıp gitmiyor. Dönüyor tekrar kralın yanına geliyor. Bir derdi var. Allah'ın dinini tebliğ etmek, daha fazla insana ulaştırmak istiyor. Kral onu görünce yanındakiler ne oldu diye sordu. Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi ve ilave etti. Benim sana söyleyeceklerimi yapmadıkça beni öldüremezsin. Kral neymiş onlar dedi delikanlı. Halkı, insanları geniş bir meydanda topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Oklanlığımdan bir ok al. Yayın tam ortasına koy, sonra da delikanlının Rabbinin adıyla de, Bismillah der gibi yani. Bir Bismillah, Rabbi Şeb, işte delikanlının Rabbinin adıyla de ve işte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Bismillahi Rabbil Gulam de diyor. Bismillahi Rabbil Gulam. Delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla. İşte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin diyor. Kral halkı geniş bir meydanda topluyor. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlı sadağından bir ok aldı. Yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta şehit oldu. Tabi halk olayı duymuş. Kral bir türlü bu adamı öldüremiyor diye. Ama böyle yapınca öldü. Bunun üzerine insanlar biz delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Daha sonra durumu krala ileterek gördün mü çekindiğin şey nihayet başına geldi. Halk iman etti dediler yanındakiler. Bunun üzerine kral sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Kral bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın. Yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Emri yerine getirdiler. En sonunda kucağında çocuğu ile bir kadın geldi. Bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı. Yani zor bir şey. Ateşe nasıl girer insan? Sendeledi. Acaba dönsem de kurtulsam mı acaba diye. Çocuk, anneciğim sık dişini sabret. Çünkü sen hak din üzeresin demek suretiyle annesini cesaretlendirdi. Ve onlar da kurtuldular. Hakikaten bu sabır zor bir sabır. Allah sabırla imtihan etmesin. Tabi imtihan geldi mi insan sabredecek ama imtihan istenmez. Sabır istenmez. Yani sabır edilecek imtihan istenmez. Sabır istenir. Bu zor bir sabır işte. Ateş karşında, kucağında çocuk, minicik yavru, onunla birlikte ateşe gireceksin. Nasıl gireceksin? Ama orada yine bir mucize gerçekleşiyor, bir keramet. Çocuk konuşuyor, anneciğim sabret diyor, sen hak üzeresin. Hadisimiz sabır gerektiren büyük imtihanlara sadece Müslümanların değil, önceki ümmetlerden bazı müminlerin de tabi tutulduğunu göstermektedir. İman devamlı imtihan gerektirir. İman ettik deyip imtihan edilmeden kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Buyuruyor Cenab-ı Hak, iman eden herkes imtihan edilmiş. Onun için ta Hazreti Adem'den beri bütün insanlar iman imtihanı veriyor ki ebedi hayatı onunla kazanıyor zaten. Ebedi hayatı kazanacak, orada ebediyen huzurla yaşayacak. Bu dünyada iman imtihanını verdiği için. Dolayısıyla bu iman imtihanı ta Hazreti Adem'den günümüze her asırda yaşanmış. Testereyle biçilmiş insanlar, ateşlere atılmışlar, etleri taraklarla, demir taraklarla taranmış. Onların inançları uğrunda katlandıkları işkenceleri hatırlatarak Müslümanların karşılaştıkları sıkıntılara sabretmelerini, dinlerine olan bağlılık ve güvenlerini yitirmemelerini anlatmaktadır. Sahabiler de sıcak Mekke sıcağının altında çöllere çıkarılıyor. Kızgın kumlar üzerine yatırılıyor. Üzerine kaya konuyor. Bazı sahabiler ateş yakıyor, ateşin üzerine yatırılıyor. Çok sıkıntı çekmişler yani sahabe-i kiramda. Onlara Efendimiz bu örnekleri veriyor, sabredin diyor. Az kaldı. Bir önceki hadiste bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatından bir örnek verilmişti, sabır örneği. Efendimizin vefatı esnasındaki sıkıntı, kızı torunu vefat ederken ki yaşadığı sıkıntılar, onlara sabırlar. Şimdi de geçmiş ümmetlere ait bir misal verilmek suretiyle imtihanın eskiden beri var olduğuna dikkat çekilmektedir. Şairin dediği gibi fazilet ehline daim tahakküm-ü cühela cihanda kaidedir ta cihan cihan olalı. Fazilet ehline daim tahakküm-ü cühela cihanda kaidedir ta cihan cihan olalı. Yani cahillerin fazilet ehline devamlı tahakküm etmesi, hakimlik yapması, onları sıkıntıya sokması, onları emretmesi, onları yönetmesi. Cihan dünya olalı bir kaide olmuştur diyor. Yani dünyada devamlı cahiller fazilet ehline böyle sıkıntılar çıkarmışlar. Hadisimiz Buruc suresinde anlatılan olaydan bir sahneyi canlandırmaktadır. Orada şöyle buyurulmaktadır. Hazırladıkları hendekleri tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenlerin canı çıksın. Kutile ashabul uhdud. Buruc suresine öyle buyuruyor. Bu inkarcıların inananlara kızmaları, onların sadece göklerin ve yerin hükümranlığına sahip güçlü ve ölmeye layık olan Allah'a inanmış olmalarındandır. İman ettikleri için onlara böyle yapıyorlar. Allah her şeye şahittir ama inanmış erkek ve kadınlara işkence ederek onları dinlerinden çevirmeye uğraşanlar eğer tövbe etmezlerse onlara cehennem azabı vardır. Mekkeli müşrikler de aynı şey yapıyordu. Tövbe etmezlerse cehennem azabı var. Bugün de müminlere eziyet edenler. Bakıyorsunuz Çin'de ayrı bir zulüm var. Avrupa'da ayrı bir zulüm var. Müslümanlara her yerde zulüm yapılıyor. Bunlar tövbe etmezlerse diyor, iman etmezlerse bunlara yakıcı cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. İman edip salih ameller işleyenlere işte onlara işlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Bu büyük bir kurtuluştur. Çünkü ikisi de ebedi yani. Onun için bunu dikkate almak lazım. Buruc suresi 4-11. ayetler. Eğitim ve öğretimde geçmişten misaller vermek, kıssalar anlatmak geçerli ve etkili, tesirli bir yoldur. Resulullah Efendimiz'in tatbik ettiği bir kaidedir. Efendimiz bu olayı anlatarak, geçmişten bir hadise anlatarak ashabına teselli veriyor, sabır tavsiye ediyor. Eğitimde de çocuklara, insanlara bu tür kıssalar anlatılabilir, olaylar anlatılabilir. Allah Teala hakkı ve hak yanlılarını üstün kılar. Batıl ve batıl taraftarlarını eninde sonunda perişan eder. Bu kaide değişmez. Hak devamlı sonunda galip gelir. Harpte ve benzeri olaylarda yalan söylemek caizdir. İnsan canını kurtarmak için de yalan söyleyebilir. yalanın caiz olduğu noktalar var. Mümin imanındaki samimiyeti, sadakati açısından imtihana tabi tutulur. Mümin imtihana tabi tutulur. Mazlumu ve kurbanı olmayan dava yoktur. Her davanın mazlumları, kurbanları vardır. Dini ve umumi bir fayda söz konusu ise kişinin canını feda etmesi caizdir. O delikanlı, yani ne güzel, salih bir delikanlı oldu. İnsanlara güzel tebliğde de bulunurdu ama topluca büyük bir tebliğ için canını feda etti. Tek tek insanlarla, insanların imanı için çalışmak daha uzun bir vakit istiyordu. Böyle bir fedakarlıkla topluca insanların imanına sebep oldu. Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun mezarı başında bağıra çağıra ağlayan bir kadının yanından geçmişti. Ona Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın çek git başımdan, zira benim başıma gelen felaket senin başına gelmemiştir dedi. Oğlum öldü diyor ya. Kadın Resulullah Efendimiz'i tanıyamamıştı. Belki bakmadı bile yani, arkasını dönmeden cevap verdi. Kendisine onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Dediler ki sen ne yaptın? Resulullah da sana sabret diyen. Öyle mi? Kadın bunu duyunca, bunu duya duymaz Peygamber Efendimiz'in kapısına koştu. Orada kapıcılar yoktu. Özür beyan etmek üzere Efendimiz'e sizi tanıyamadım ya Resulullah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sabır dediğin felaketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır buyurdu. Sabır ilk anda gösterilir. Daha sonra artık insanlar zaten Cenab-ı Hak insanı öyle yaratmış. Bir müddet sonra sakinleşiyor. İnneme sabru inde sadmetil ule. Bela musibet geldiği anda, ilk anda yapılan sabır değerli, kıymetli olan sabır. Hadis-i şerifte söz edilen kadının ismi bilinmiyor. Rivayetlerde anlaşıldığına göre bu kadın kaybettiği çocuğunu ağlıyordu. Hem de bağıra çağıra ağlıyordu. Bu durum Resulullah Efendimizin kendisine Allah'a karşı saygılı olmaya ve sabra davet etmesinden anlaşılmaktadır. Zavallı kadın o kendinden geçmiş haliyle kiminle konuştuğuna bakmadan çekil git başımdan, benim uğradığım felakete sen uğramış değilsin diye oldukça sert cevap verdi. Aksi halde Hazreti Peygamber'i tanımasına rağmen bir Müslümanın böyle bir söz söyleyeceği düşünülemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla üstelemeyip yoluna devam etti. Zira tavsiyesini tekrar edecek olsaydı muhtemelen kadın daha ağır ve aşırı sözler söyleyecekti. Bu ise kadını içinde bulunduğu sakıncalı halden çok daha büyük ve tehlikeli bir duruma düşürecekti. Kimliği açıklanmayan bir sahabi kadının bu hareketinin bilgisizlikten kaynaklandığını düşünmüş olacak ki sana takva ve sabır tavsiye edenin kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Kadın bilmediğini söyleyince onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu haber verdi. Üzüntüden kendini kaybetmiş olan kadın beyninden vurulmuşa döndü. Çocuğunun acısını unutup Resulullah Efendimiz'den af dilemek için yollara düştü. Çocuğunu bile unutuyor. Bir anne çocuğunu hemen unutamaz ama işte sahabenin Resulullah'a olan sevgisi, muhabbeti. Öyle anlaşılmaktadır ki kadıncağız Hazreti Peygamber'in kapısında bir takım nöbetçilerin bulunacağını ve kendisinin belki de Peygamber Efendimiz'e ulaşmaya imkan bulamayacağını zannediyordu. Bir rivayete göre kadın yemin ederek ben seni tanımamıştım diye özür beyan etti. Yemin ediyor. İki cihan güneşi ve büyük eğitimci Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen oracıkta gerçek sabrın ne demek olduğunu ona ve onun vasıtasıyla biz ümmetine tarif etti. Asıl sabır bela ile ilk karşılaşma anında ona tahammül edebilmektir buyurdu. Kadının kendisine karşı söylediği söz ve kaba davranışı üzerinde hiç durmadı. Yani o önemli değil zaten. Efendimiz başka önemli konuyu gündeme getiriyor. Zira önemli olan Müslümanların gerçeği öğrenmesidir. Bilinen bir gerçektir ki insan zamanla her şeye alışır ve dayanır. Zor ve önemli olan bela ve musibetle ilk karşılaştığı anda ona dayanabilmektir. İlk sadme anını geçiştirdikten sonra felaketin etkisi yavaş yavaş azalır. Fakat o anda boş bulunmak, Allah korusun, aklını kaçırmaktan intihara kadar uzanan çok büyük ve acı sonuçlara vesile olabilir. Hastalıklar olur. İnsanlar çok üzüntüden kanser bile olabiliyorlar. Bu sebeple istenmeyen hallerle ilk karşılaşma anlarında sabırlı davranmak, o anı geçiştirmeye bakmak gerekmektedir. Sabır en çok ölüm olayı karşısında gereklidir. Müslümanın imandaki olgunluğu biraz da ölüm olayında gösterdiği sabırla ölçülür. Halkın bilhassa da kadınların ölene ağıtlar yakarak ağlamaları, sanıldığının aksine bir hüner ve marifet değildir. Asıl marifet o acılı anı kadere rıza göstererek atlatmaktır. Böyle anlarda insanı bekleyen tehlike, hadisimizde de görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz'i ve hatta Allah Teala'yı red anlamına gelecek sözler sarf etmektir. İsyan sözler söylemek. Zira üzüntü anında insanın direnci kırık olduğu için ağzından çıkan sözleri kontrol etmesi fevkalade zordur. Böylesi hallerde olgun müminler inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Burada zaten geçeceğiz. Bu en büyük teselli cümlesidir. Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Sırayla gidiyoruz. Birisi önce gitti, biz sonra geleceğiz. Biz de öleceğiz. Bu büyük bir teselli. Müslümanlar bunu düşünerek söylemeli ve sabretmeliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çevresiyle ilgilenir, emir bil maruf, nehi anil münker yapar, daima nazik ve yumuşak davranırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Nasihat ve tavsiyelere gösterecek tepkilere hazır olmak ve onlara göğüs germek gerekir. İslam'ı anlatırken, tebliğde bulunurken, bir şeyler anlatırken karşılaşacağın şeylerde sabretmek gerekir. Çünkü Lokman aleyhisselam da oğluna nasihat ederken ayet-i kerimede ve emur bil urfi ve nehy anil münkeri vasbir ala me asabek diyor. Güzel şeyleri insanlara anlat, yanlış şeyleri öğret, yasakla, sakındır. Başına gelecekleri de sabret. Bu arada işte böyle kabalık yapan, karşı çıkan, fiili saldırıda bulunan her şey olabilir. Peygamber Efendimiz'e insanlar taş attılar, toprak attılar, yüzüne tükürdüler, darp etmek istediler. Tarih boyunca böyle hakkı anlatan insanlar sıkıntılarla karşılaşabilir, onlara sabretmek gerekir. Ölen kimseye bağıra çağıra, yaka paça yırtarak ağlamak yasaklanmıştır. Niyaha. Kabir ziyareti caizdir. Kabir ziyareti, kadın da orada bak kabri ziyaret etmiş, Peygamberimiz de ashabıyla ziyaret etmişler. Kadınlar kabir ziyaretinde bulunabilirler. Çünkü Resulullah Efendimiz bu hanımı kabir başına gelmekten değil, bağıra çağıra ağlamaktan men etmiştir. Zaten kabir ziyareti insanın ahiret hatırlayıp ibret alması ve dünyaya dalmaması için bir vesiledir. Yani kadınların kabir ziyareti yasaklanmış, bir fitne olur, bağırıp çağırırlar, bir karışıklık olur korkusu. Böyle bir korku olmadığında onlar da ziyaret edebilecekleri söylenmiş. Ancak yine aynı durum söz konusu olursa kadınların işte yüksek sesle ağlaması, ağıt yakması gibi veya erkeklerle karışması, hoş olmayan durumların olması durumlarında yine kadınların kabir ziyaretine gitmemeleri daha doğru olacağı söylenmiş. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.